Ayrım 27. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 246. Birkaç saniye sonra adamın başı ve gövdesi uçurumun kıyısından aşağı uzandı. Jean haykırarak bıçağını tüm gücüyle fırlattı. Silahın bulanık şeklinin adamın suratına çarptığını gördüğünde haykırışı muzafferane bir hal aldı. Sekerek başka tarafa uçtuğunda da hüsran dolu bir humurtuya dönüştü. Adama bıçağın yalımı değil sapı çarpmıştı. ''Koduğumun yağmuru!'' diye bağırdı Jean. En azından haydut büyük bir acı içindeydi. Adam inleyerek yüzünü tutarken öne doğru sendeledi. Bıçağı gözüne yemiş olmasındı sakın. Jean tüm kalbiyle öyle olmasını umdu. Belki tekrar denemek için hala birkaç saniyesi vardı. ''Loke, bıçağını ver çabuk!'' Loki elini sağ çizmesine uzattığı sırada yukarıdaki adam kollarını açarak dengesini sağlamaya çalıştı. Başaramadı ve çığlık çığlığa uçurumdan aşağı yuvarlandı. Bir saniye sonra parmaklarını Loki'nin ana halatına doladı ve dosdoğru halat ile genç adamın kemerindeki demir indiricinin birleşme noktasına çarptı. Darbenin şiddeti Loki'nin ayaklarını kayalardan ayırmakla kalmayıp ciğerlerindeki havayı da boşalttı. İndirici halata baskı uygulamadığı için birkaç saniye boyunca o ve haydut serbestçe düşmeye, bir kol ve bacak yumağı halinde çığlık çığlığa çırpınmaya başladılar. Loki kendini son raddeye kadar zorlayarak sol eliyle halatın boştaki kısmına yapıştı ve sertçe asılarak aniden durmalarını sağlayacak kadar baskı uyguladı. Birlikte uçurumun kayalık yüzeyine doğru sertçe savruldular ve darbenin büyük bir bölümünü haydut yedi. Orada durmuş çırpınan bir uzuv karmaşası halinde sallanırken Loki nefes almaya ve kendini toparlamaya çalıştı. Bu esnada haydut tekmeler savuruyor, durmaksızın bağırıyordu. ''Kes şunu, seni canı çıkasıca ahmak!'' Görünüşe göre 5 metre kadar aşağı düşmüşlerdi. Jean çabucak yanlarına kadar kaydı, kayalara tutundu ve bir eliyle uzanıp haydutu saçlarından kavradı. Kapüşonu açıldığı için Loki artık karşısındaki adamın muhtemelen 40 yaşlarında olduğunu ve yetersiz beslenmiş bir tazı kadar süzgün durduğunu görebiliyordu. Uzun yağlı saçları ve gri sakalları uçurumun kenarındaki otlar kadar hırpaniydi. Ayrıca sol gözü de şişerek kapanmaktaydı. ''Tekmelemeyi kes salak, kıpırdama!'' ''Ah tanrılar aşkına, lütfen düşmeme izin verme, lütfen beni öldürme beyim!'' ''Niye öldürmeyecekmişim?'' Loki homurdanarak topuklarını kayalık yüzeye dayadı ve sağ eliyle sağ çizmesinin kenarına kadar uzanmayı becerdi. Bir saniye sonra kamasını çekip haydutun gırtlağına dayadı ve adamın panik halindeki çırpınışları dehşet dolu bir titremeye dönüştü. ''Bunu görüyor musun?'' diye tısladı Loki haydut başıyla onayladı. ''Buna bıçak derler. Geldiğin yerde de bunlardan bulunur mu?'' Adam yine kafa salladı. ''Öyleyse bunu sana saplayıp düşmene izin verebileceğimi de biliyorsun değil mi?'' ''Lütfen, lütfen sakın!'' ''Kapa çeneni ve beni dinle. Şu anda seni de beni de tek bir halat taşıyor, tek bir tane. Az önce kestiğin halat sakın bu olmasın.'' Adam sağlam gözünü fal taşı gibi açarak kafasını şiddetle yukarı aşağı salladı. ''Ne kadar harika değil mi? Eh, düşüşünün şiddeti onu koparmadığına göre herhalde kısa bir süre daha güvendeyiz demektir.'' Tepelerinde bir yerde beyaz bir ışık çaktı ve gök öncekinden daha yüksek sesle gürledi. ''Gerçi kendimi bundan çok daha rahat hissettiğim zamanlar olmadı değil. O yüzden tekme atma, çırpınma, debelenme ve aptalca bir şey yapmaya kalkışma. Çaktın mı?''
''Ah hayır beyim, ah lütfen.''
''Çeneni kapa dedim.''
''Leokanto dedi Jean. Bence bu adam biraz uçuş dersi almayı hak ediyor.''
''Ben de aynı şeyi düşünüyordum.'' karşılığını verdi Loki. ''Ama hırsızları refaha kavuştur. Anlıyorsun ya Jerome. Bana yardım et de bu beyinsiz deyyusu bir şekilde yukarı çıkaralım.''
''Ah sağ olun çok.''
''Bunu niye yaptığımı biliyor musun? Seni gide akılsız orman palyaçosu.''
''Hayır ama.''
''Kes sesini, adın ne?''
''Trav.'' ''Trav ne?''
''Hiç soyadım olmadı beyim. Bana yalnızca Vo Sarmaralı Trav derler.'' ''Ve bir hırsızsın öyle mi, bir eşkıya?''
''Evet, evet öyleyim.''
''Tek yaptığın bu mu? Namuslu bir işin yok mu?''
''Hayır bir süredir yok.'' Güzel, öyleyse bir bakıma kardeş sayılırız. Bak benim pis kokulu dostum, bir şeyi anlaman gerek. 13. diye bir şey sahiden de var. Onun da bir tarikatı var ve ben de rahiplerinden biriyim, çaktın mı?
Siz öyle diyorsanız...
Hayır, kapa çeneni. Benimle hemfikir olmanı istemiyorum. Sincaplar onu aramaya çıkmadan önce meşe palamudu kadar olan beynini kullanmanı istiyorum. Boğazına bir bıçak dayadım, yerden 20 metre yüksekteyiz. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor ve beni öldürmeye çalıştın. Yani gırtlağına bir kulağından diğerine kadar uzanan kıpkırmızı bir tebessüm kondurmak ve seni aşağı atmak için her tür sebebim var. Bu konuda benimle hemfikir misin?
Ah muhterem beyim, tanrılar aşkına çok üzgünüm.
Sus bakayım benim sevgili man kafam. Yani kendimi senin ölümünle tatmin etmemek için fevkalade bir sebebimin olması gerektiğini itiraf ediyorsun, öyle mi?
Ben sanırım...
Dediğim gibi ben madrabaz bekçinin bir rahibiyim. Bizim gibilerin tanrısına hizmet etmeye ve onun emirlerini uygulamaya yeminliyim. Sana ve senin gibilere göz kulak olan bir tanrının suratına tükürmen pek doğru olmaz, değil mi? Özellikle de son zamanlarda ona gerektiği gibi saygı gösterdiğimden emin değilken. Seni öldürmem gerekirdi ama bunun yerine hayatını kurtarmaya çalışacağım. Senden tek isteğim bu olanlara kafa yorman. Sana hala bir kafir gibi mi gözüküyorum?
Ah tanrılar aşkına beyim, ne düşüneceğimi bilemiyorum.
Bunun senin için sıra dışı bir durum olmadığından eminim. Dediklerimi hatırla. Çırpınma, tekme atma ve bağırma. Bana azıcık bile karşı koymaya çalışırsan aramızdaki anlaşma sona erer. Kollarını göğsüme dola ve dilini tut. Paçayı kurtarmamıza daha çok var.
İkinci kısım. Loke'nin ısrarları üzerine yukarıya önce Jean çıktı. Normal süratinin yaklaşık yarısıyla hareket eden koca adam kaygan kayaları elleriyle tırmandı. Tepeye vardığında yedek halatını kemerinden hızla çözüp Loke ile sarsılmış durumdaki yolcusuna sarkıttı. Ardından koşumunu çıkarıp ana halatını da boşlukta sallanan adamlara ulaşıncaya dek uçurumdan aşağı sarkıttı. İkilinin rahat gözükmediği kesindi ama erişim mesafelerinde 3 sağlam halat varken en azından biraz daha güvendeydiler. Jean frak ceketini yerde buldu ve en az kendisi kadar sırılsıklam olmasına rağmen ilave bir korumaya minnet duyarak onu üstüne geçirdi. Sonra da çabucak düşünüp taşınmaya koyuldu. Trav oldukça cılız birine benziyordu. Loke de ince yapılı biriydi. Birlikte 130 kilodan ağır olamazlardı. Jean böyle bir ağırlığı göğsüne, hatta belki de başının üstüne kadar kaldırabileceğinden emindi. Peki ama ya yağmur altında ve bu kadar riskli bir durumdayken? Aklına koruluğun öteki tarafında yer alan yaklaşık yarım kilometre uzaklıktaki fayton geldi. Bir at böyle bir iş için güçlü kuvvetli bir adamdan çok daha uygundu. Ama gidip onu getirmek için zaman gerekiyordu. Ayrıca sahibi başına vurularak bayıltılmış bir hayvanı çözmenin, sakinleştirmenin ve yürütmenin derdi de apayrı bir meseleydi. ''Siktir et'' dedi genç adam tekrardan uçurumun kıyısına dönerek. ''Leo Canto!''
''Tahmin edebileceğin gibi hala buradayım.''
''Halatlarımdan birini kemerine bağlayabilir misiniz?''
Loke ile Trav arasında yaşanan kısa bir konuşmanın mırıltıları duyuldu. ''Yapabiliriz.'' diye seslendi Loke. ''Aklından ne geçiyor?''
''O gerizekalı sana sıkıca tutunsun. Kendinizi halatlarımdan birine bağladıktan sonra kollarınızı ve bacaklarınızı kayalara yaslayın. Sizi tüm gücümle yukarı çekeceğim ama biraz yardıma da itirazım olmaz.''
''Tamam, adamı duydun Trav, hadi bir düğüm atalım. Ellerini nereye koyduğuna dikkat et.''
Loke yukarı bakıp dostuna devam et anlamına gelen özel el işaretini yapınca Jean kafa salladı. Onun daha önceki yedek halatını bağlamışlardı. İri yarı adam ıslak zeminde duran düğümlü ucunu hemen arkasından kavrayıp kaşlarını çattı. Ayaklarının altındaki balçık durumu olduğundan daha ilginç hale getirse de elden bir şey gelmezdi. Halatın birazını halka haline getirip içine girdi, sonra da daraltarak belini sıkıca sarmasını sağladı. Ardından geriye uçurumdan uzağa doğru yaslanarak bir eliyle halatın önünde, diğeriyle de arkasında kalan kısmını tuttu ve genzini temizledi. Boşlukta sallanmaktan bıktınız mı? Yoksa size birkaç dakika daha vereyim mi?
Jerome, eğer travı gerektiğinden bir saniye daha fazla kucaklamaya devam edersem aklımı...
Tırmanın öyleyse.
Jean topuklarından destek alarak kendini daha da geriye yatırdı ve halata asılmaya başladı. Kahretsin, o güçlü bir adamdı, hatta alışılmadık ölçüde kuvvetli. Fakat niye arada bir ona daha bile kuvvetli olabileceğini hatırlatan durumlarla karşılaşıyordu? Tembellik etmişti, bunun başka bir izahatı yoktu. Birkaç kasa bulması, içlerini taşla doldurması ve onları her gün birkaç kez indirip kaldırması gerekiyordu. Tıpkı gençliğinde yaptığı gibi.
Hay lanet, şu halat hareket edecek mi artık?
İşte yağmur altında hareketsiz geçen huzur kaçırıcı ve uzun bir anın ardından iri yarı adam nihayet geriye doğru yavaş bir adım atabilmişti. Sonra bir tane daha ve bir tane daha, bir saban atını elinden geldiğince taklit ederek ve çakıllı gri çamurda derin oluklar açarak ağır aksak gerilemeyi sürdürürken baldırlarındaki kasları giderek şiddetlenen kaşındırıcı bir ateş kapladı. Nihayet uçurumun kenarında bir çift el belirdi, ardından bir bağırış ve küfür sesi eşliğinde trav kendini yukarı çekti. Sonra da sırt üstü yuvarlanıp uzun uzun soluklandı. Jean'ın üstündeki baskı derhal azaldı, yine de harcadığı çabayı aynen sürdürdü ve çok geçmeden Loke de uçurumun kenarında göründü. Genç adam emekleyerek doğruldu, Trav'ın yanına kadar gitti ve haydut özentisinin karnına sert bir tekme attı.
Seni gide kahrolasıca hıyar seni, yapacak onca şey dururken. Aşağı bir ip sarkıtacağım, keselerinizi ona bağlayıp yukarı gönderin. Yoksa tırmanmanıza izin vermem demek çok mu zordu? Canı çıkasıca kurbanlarına onları ilk fırsatta öldüreceğini söylemezsin. Önce makul davranırsın. Parayı aldığında da tüyersin.
Ah, of, tanrılar aşkına, lütfen, of, dediniz ki beni öldürmeyeceğinizi söylemiştiniz.
Sözümde ciddiydim de seni öldürmeyeceğim, lahana beyinli sersem. Sadece zevki geçene kadar tekmeleyeceğim.
Of, ah, lütfen, of.
Ne yalan söyleyeyim, hala çok zevkli geliyor.
Ay, of.
Hala zevk alıyorum.
Of, ah.
Loki en sonunda talihsiz verrarlıyı pataklamaktan vazgeçti ve koşum kemerini çözüp çamurlu zemine attı. Hızla nefes alıp veren Jean dostunun yanına gelip ona sırılsıklam haldeki ceketini uzattı.
Teşekkürler Jerome. Islak olsun veya olmasın ceketini geri almak Loki'nin incinen onuruna az da olsa merhem sürmüş gibiydi.
Sana gelince Trav, vo sarmaralı Trav mı demiştin?
Evet, ah ne olur beni bir daha tekmelemeyin.
Bana bak Trav, sana ne yapacağını söyleyeceğim. Birincisi bu olaydan hiç kimseye bahsetmeyeceksin. İkincisi Tal Verrar'ın yakınından bile geçmeyeceksin, anladın mı?
Zaten öyle bir planım yoktu beyim.
Güzel, al. Loke elini sol çizmesine sokup incecik bir kese çıkardı. Sonra da bir şıngırtı eşliğinde onu Trav'ın yanına attı. İçinde 10 volani olmalı, epeyce bir gümüş. Ayrıca dur bir dakika, sürücümüzün hala yaşadığından emin misin?
Ah tanrılar şahidim olsun ki evet doğru söylüyorum efendi Leo Kanto beyim. Ben başına vurduktan sonra hala nefes alıp inliyordu cidden.
Öyleyse kendini şanslı say, o kesedeki gümüş senin olsun. Jerome ve ben gittikten sonra da gelip arkada bıraktıklarımızı alabilirsin. Yeleğimi ve bu halatı burada bırakacağım kesin. Şimdi beni çok iyi dinle. Bugün seni gözümü bile kırpmadan öldürebilecekken hayatını kurtardım, haklı mıyım?
Evet, evet, kurtardınız ve size öyle çok...
Kapa çeneni! Günün birinde Vo Sarmaralı Trav buralara yolum düşebilir ve bir şeylere ihtiyacım olabilir. Bilgiye, bir rehbere, bir korumaya. Sana sığınmak zorunda kalırsam 13. bana yardım etsin. Ama bir gün biri yanına gelip Leo Kanto Costa adını fısıldarsa o ne derse yapacaksın, anlaşıldı mı?
Evet.
Tanrıların önünde yemin ediyor musun?
Tanrıların önünde canım pahasına and içerim. Eğer yalan söylüyorsam uzun sükut hanımı bana bir gün daha yaşamayı nasip etmesin.
İdare eder, bugünü unutma. Şimdi faytonumuzun bulunduğu yön hariç canın nereye istiyorsa o tarafa doğru siktir git.
Jean ve Locke bir iki dakika boyunca adamın alelacele koşuşturmasını seyrettiler. Sonunda pelerinli silüeti sağanak yağmurun oynak gri perdesinin ardında gözden kayboldu.
Eh dedi Jean, bence bugünlük bu kadar talim yeter, ne dersin?
Kesinlikle. Günahhaneye yapacağımız tırmanış bunun yanında kahrolasıca bir balo dansı gibi kalacak. İki yedek kangalı alıp faytona dönmeye ne dersin? Bırakalım Trav akşamüstünün geri kalanını burada düğüm çözerek geçirsin.
Harika bir plan.
Jean uçurumun kenarından aldı, habis bacıları şöyle bir inceledi ve ceketinin ceplerine yerleştirmeden evvel yalımlarını sahiplenici bir edayla sıvazladı.
Her şey geçti canlarım, o lavuk sizi biraz köreltmiş olabilir ama yakında sizi tekrar bilerim.
İnsanın inanası gelmiyor dedi Locke. Neredeyse yarım akıllı bir taşra hüdüğünün elinde geberip gidecektik.
Biliyor musun, sanırım Velvirazzo'dan beri ilk kez birileri canımıza kastetti.
Galiba haklısın, 18 ay mı olmuş?
Jean ıslak kangallardan birini omzuna taktı ve diğerini de Locke'ye uzattı. Birlikte dönüp ağır adımlarla ormana girdiler ve geldikleri yoldan geri gittiler.
Bazı şeylerin hiç değişmediğini bilmek güzel değil mi?
27. ayrımın sonu, sayfa 253.